Ayrım 6.
Bu inancın gösterdiği dışsal kuralların ve otoritenin, yaptığınız, hissettiğiniz ve düşündüğünüz her şeyin kontrolünde ve düzenlenmesinde derin etkileri vardır. Örneğin, atılgan olmayı öğrenen 85 kişilik bir sınıfta, anılan temel çocuksu inanca ilişkin olarak, buna kaçınız gerçekten inanıyorsunuz diye sorduğum zaman, sadece 3 kişi elini kaldırmıştı. Öte yandan, kaçınız buna inanmış gibi davranıyorsunuz diye sorduğumda ise sınıfın tümü elini kaldırmıştı. Kendinizin nihai yargıcı olma hakkı, kimsenin sizi manipüle etmesini kabul etmediğiniz temel atılganlık hakkıdır. Bu, diğer atılganlık haklarınızın içinden türediği atılganlık hakkıdır. Öbür atılganlık haklarınız, bu temel hakkın sadece günlük uygulamalardaki özel biçimleridir. Diğer haklar, başka kişilerin sizi psikolojik olarak manipüle etmeleriyle, kişisel onurunuzu ve özsaygınızı ihlal etmede kullandıkları ortak yollarla başa çıkabilmeniz için gereken ayrıntıları sağlar. Başka kişilerin sizi manipüle etmeye çalışırken, kendilerini veya bazı keyfi standartları davranışlarınızın nihai yargıcı olarak gördükleri durumlara ilişkin örnekler, bunlara ilişkin her bir özel atılganlık hakkıyla birlikte işlenmektedir. Ancak şimdilik kısaca, kendi nihai yargıcınız olarak temel atılganlık hakkınızı uyguladığınızda ortaya çıkan bazı sonuçları inceleyelim. Kendinizin yargıcı olduğunuz zaman, bağımsız olarak davranışınızı yargılama konusunda kendinize özgü yolları geliştirmeyi öğrenirsiniz. Deneme yanılmaya bağlı kendi deneyimlerinizle gerçekleştirdiğiniz yargılar, doğru ve yanlış sisteminden çok, bu benim işime yarar, bu yaramaz sistemine benzer. Bağımsız yargılarınız yapmalıyım, yapmamalıyım veya yapmalısın, yapmamalısın sistemi yerine bundan hoşlandım, bundan hoşlanmadım şeklinde ifade edilen gevşek bir sistemdir. Kendimiz hakkında gerçekleştirdiğimiz belli yargılar sistematik, mantıklı, tutarlı, hatta herkes için anlamlı olmayabilir. Ancak özel kişiliğimize ve yaşam biçimimize uyan yargılar olacaktır. Çoğumuz için kişinin kendi yargıcı olma beklentisi korku verici olabilir. Çeşitli keyfi kurallar olmaksızın insanın kendi yargıcı olması, tuhaf ve yeni bir ülkede nerelere bakacağımızı gösteren bir turist rehberi olmadan veya daha da yorucu olanı, oraya nasıl varacağımızı belirten bir yol haritası olmadan seyahat etmeye benzer. İnsanın yaşamı boyunca kendi kurallarını oluşturma gerekliliği kolay bir iş değildir. Fakat duygularımızın manipüle edilmesini kabul ettiğimiz zaman yaşanan engellenme, saldırganlık ve kaçma seçenekleriyle karşı karşıya kalınca başka hangi tercihimiz olabilir ki? Kendi yargımıza dayanmamız gerekir. Çünkü hakikat olan, yüzleşmeyi istesek de istemesek de sadece kendi kendimizden sorumlu olduğumuzdur. Yapıp ettiklerimizin tümünü başlatan ve sonuçlarını kabul eden kişiler olarak her birimize ait sorumluluk, bunun varlığını inkar ederek ya da aldırmayarak ortadan kaldırılamaz. Başka birinin mutluluğundan sorumlu olamazsınız. Öte yandan, kendi mutluluğunuza ilişkin sorumluluğu otomatik olarak başka birinin üstüne atamazsınız. Büyük bir ihtimalle, mantıklı nedenlerle şu veya bu davranışa zorlanarak yaşamış olduklarınızın sorumluluğundan kaçamazsınız. Bu sizin yaşamınızdır ve yaşamınızda ne olduğu sizden başka hiç kimseye bağlı değildir. Birçok kişi kendi davranışlarının yargıcı olduğunu inkar eder. Bu konuda sorumluluk almayı reddettikleri zaman nedenler ve gerekçeler ileri sürme eğilimindedirler. Bu tür sorumluluğun inkar edilmesine örnek olarak genellikle klasik Nuremberg savunmasındaki ifadeler hatırlatılabilir. Ben sadece verilen emirlere itaat ettim. Suçlanan Alman askerlerinin böyle bir inkar yerine başvuracakları çeşitli atılganca seçeneklerden biri şu olabilirdi. Azarlanmayı, rütbemin geri alınmasını, askeri mahkemeye verilmeyi, Rusya cephesine gönderilmeyi ve öldürülmeyi seçmek yerine bugün bu mahkemeye çıkmama neden olan davranışı seçtim. Daha özelde diğer atılganlık haklarımızı incelemeye çalışırken ki hepsi merkezi atılganlık hakkına dayanır, sonuncu adım olarak atılganca davranmamızın ahlaki ve hukuki sistemler gibi dışsal otoriteyle nasıl ilişkili olduğunu açıklık getirelim. Ahlak sistemleri kişilerin kendi davranışlarıyla başkalarının davranışlarını yargılamak için benimsedikleri keyfi kurallardır. Ahlaki sistemleri benimseme ve uygulama biçimimiz, Sierra'larda gezerken ayaklarına güvenen rehberimizin bir odun parçasına takılıp boynunu kırmasından sonra geri dönmek üzere eşyalarımızı toplarken nasıl davranacağımıza benzer. Böyle olduğunda her birimiz kendi başımızın çaresine bakmak gibi güç bir durumla ve yaşamımızı sürdürebilmek için yeterince bilgili olmadığımız doğrultusundaki dehşet verici olasılıkla yüzleşiriz. Her birimiz bir yol keşfettikçe kendimize ve başkalarına şunu söyleriz: doğru olan yol budur. Vahşi bir ortamda yolumuzu kaybetme ve ne yapacağımızı bilmeme korkusu, medeniyete ilişkin herhangi bir işaret bulunduğunda bizi ormanın derinliklerine çekse bile rahatlatıcı gelir. Ormanın dışına çıkmamızı mümkün kılacak, kimisi bizim seçtiğimizden daha iyi olan yolların bulunabileceğini düşünsek bile, başa çıkma konusunda tekrar endişelenmeyi reddederiz. Katı bir şekilde kendi yolumuzun doğru olduğunu ilan ederek, eve dönme sorumluluğumuzu omuzlarımızdan, seçtiğimiz keyfi yolun üstüne fırlatırız. Şayet bu yol bizi eve götürmezse, kendimizi değil, daima bu yolu yapanları suçlayabiliriz. Anılan benzetme mutlak bir doğru veya yanlış ahlaki davranış biçimi olmadığına işaret etmek için kullanılmıştır. Hatta teknik açıdan doğru sayılabilecek herhangi bir davranış da yoktur. Sadece her birimizin yaşamını zenginleştiren veya kirleten, kendisi tarafından seçilmiş kişisel davranış biçimleri vardır. Örneğin Sierra'lardan geri dönen atılgan kişi, grubundaki diğer kişilerin bulduğu yolların hiçbirini izlememeyi seçebilir. Bunun yerine mevcut her bilgiye dayanarak kendi burnunun dikine gidebilir. Güneşin veya yıldızların çizdiği yolu, ışığa duyarlı bitki örtüsünün yönelimini, hatırladığı yol işaretlerini ve aynı zamanda Standard Oil haritasına baktığında Karayolu 99'un nerede olduğuna dair en iyi tahminini izleyebilir. Hukuki sistemler de toplumda bastırılmak istenen davranışları olumsuz sonuçlar getireceği kabul edilen keyfi kurallardır. Ahlaki sistemlerde olduğu gibi yasaların da mutlak doğru ve yanlış ile hiçbir ilgisi yoktur. Doğru ve yanlış sistemleri insanların duygularını ve davranışlarını psikolojik olarak manipüle etmek için kullanılır. Hukuki yaptırımlar davranışı sınırlandırmak ve kişiler arası anlaşmazlıkları çözmek için oluşturulmuştur. Ancak her zaman yasayı delecek ve sonuçlarıyla yüzleşecek atılganca bir yargıda bulunabilirsiniz. Hangi birimiz otomobil kullanırken ve park ederken kurallara karşı gelmeyi hiç seçmediğimizi ve yakalanmışsak cezasını ödediğimizi söyleyebiliriz. Seçimimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu üstleniriz. Öte yandan çoğumuz doğru ve yanlış sistemlerini hukuki yaptırımlarla karıştırırız. Yasa düzenleyenlerin, hakimlerin ve hukuk adamlarının çoğunun da doğru ve yanlış hakkındaki düşünceleri bizimki gibi karışıktır. Davranışın doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol ederken ortaya çıkan yasal ve hukuki sorunlar bu karışıklığın göstergesidir. Yasal yaptırımların doğru ve yanlış sistemleriyle eleştirilmesi yasaları manipülatif duygusal kontrol araçlarına dönüştürür. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin sosyal olarak aklanmış pornografi ifadesinde ikna edici biçimde görüldüğü gibi bir doğru yanlış sistemi hukuk sistemine yedirilebilir. Yüksek Mahkeme sosyal olarak aklanmış değeri olan pornografiyi okuyabileceğinizi ve şehvetli ilginiz nedeniyle suçluluk duymayacağınızı mı ileri sürmektedir? Öte yandan cinsel bir cümbüşe katılan roman kahramanları daha sonra cehennem alevlerinde yanmıyorlarsa, hatta daha da kötüsü pişmanlık duyup sosyal hizmetlerde bulunmuyorlarsa, kitabı okuduğunuzda suçlu hissetmeniz gerektiği anlamı mı çıkar? Doğru ve yanlış kavramlarına yasa kılıfı giydirilirse, bunlar emniyet görevlileri tarafından sokaklarda yanlış davranışları cezalandırma girişimi olarak da kullanılabilir. Mahalli polis teşkilatından bir Los Angeles trafik polisi son zamanlarda bana bu türden hukuki bir manipülasyon uygulama girişiminde bulundu. 65 millik karayolunda 63 mil ile gittiğim için değindiğim orta yaşlı, bıyıklı, göbekli, sarkık hakiler içindeki yüzbaşı tarafından durdurularak ceza aldıktan sonra bir de suçluluk duymam gerekti. Bana şöyle dedi: Yavaş gidilen yolda bir put, erkek üreme organlarının Musevi dilindeki karşılığı, olmak istiyorsan buna bir diyeceğim yok. Ancak hızlı gidilen yolda bir put olmak istiyorsan bu yanlış. Onun için bir daha sakın bunu yapma. Sadece çok yavaş gittiğim için iyi bir ceza ödememi istemekle kalmadı. Aynı zamanda beni yargılayarak bir put gibi suçlu hissetmemi bekledi. Benim duygularımı ifade etmemem nedeniyle hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Fakat Yamaha'sına binip giderken tekrar eski havasına bürünmüştü. Doğru ve yanlış sistemleri kullanıldığı zaman psikolojik suçluluk ortaya çıkar. Yasalar psikolojik suçluluk yaratma amacıyla kullanıldığında anılan yasalar veya bunları dayatanlar kendi duygularınızın nihai yargıcı olmaya ilişkin insani atılganlık hakkınızı ihlal etmiş olurlar. Duygusal yönden kullanılan bu tür yasalar yol açtıkları sonuçlar açısından diğer yasalardan radikal olarak farklıdırlar. Şayet hakiki olarak dayatılan bir yasaya atılganca karşı çıkmaya karar verirseniz yasayı bozabilir ve hukuki olarak öngörülen sonuçlara katlanabilirsiniz. Örneğin size karşı açılan idari bir mahkemeyi, bir cezai veya bir hapis hükmünü kabul edersiniz. Bu sizin kendi kararınızdır. Bir başkasının bakış açısına göre akıllıca olabilir de, olmayabilir de. Fakat kendi kararınızdır, sevabının da zararının da size ait olması gibi. Şayet duygusal bir yasayı ihlal etmeye karar verirseniz, sadece hukuki sonuçlarıyla yüzleşmekle kalmayıp, kendi yargınızdan bağımsız olarak böyle bir yasayı çiğnediğiniz için psikolojik olarak da suçlu hissetmeniz beklenir. Duygusal bir yasaya ilişkin çok açık fakat aşırı bir örnek, vicdani nedenlerle askerliğe karşı çıkanların durumunda görülür. Savaşın insani çabaları yok eden trajik bir olay olduğuna ilişkin samimi inanç besleyen ve savaşta hiçbir ilgilerinin olmadığını belirten kişiler, mahkemeler tarafından düzenli olarak yıllarca hapsedilmek yerine hastanelerdeki yatak sürgülerini temizleme türünden işleri yapmaya mahkum edilmişlerdir. Yatak sürgüleri gibi şeyleri temizlemek kulağa pek hoş gelmese de mahkemenin bu kararı önemsizdir. Önemli olan şey, askerliğe karşı olan kişinin gece evine gidebilme özgürlüğünün hastane yetkililerinin benimsemiş olduğu doğru ve yanlış sistemine, hatta onların kaprislerine bağlı olmasıdır. Şayet yetkililer bu görüşteki kişiden hoşlanmıyorlarsa onu işten atabilirler. O da hapishaneye gidebilir. Basit dilde ifade edilirse bu tür bir düzenleme getirildiğinde hakimin askerliğe karşı olan kişiye gerçekten söylediği şey şudur. Hapishaneye girmemek için yıllarca bir başkasının botlarını yalamaya mahkum edildin. Kendi yargıcın olamayacaksın. Yaptığın her şey için ben onlar adına seni yargılıyorum. Askerliğe karşı gelenin seçimi açıktır. Ya hapishaneye git ya da kendi yargıcın olma hakkından vazgeç. Böyle bir düzenleme o kişinin hatasını görerek suçlu hissetmesinde başarılı olmasa da vatanını savunmama konusunda kendi yargısına dayandığı için en azından ceza almasına yol açmaktadır. Yıllar boyunca diğer alanlarda kendini yargılamaya ilişkin atılganlık hakkından vazgeçmeye razı edilmektedir. Hukuki manipülatif, duygusal kontrol konusundaki bu örnekler, yönetilenlerin yönetilmeyi kabul etmesine ilişkin nihai istismara işaret etmektedir. Kendi insanlarının duygusal yaşamını düzenlemek ve manipüle etmek istiyorsa hiçbir devlet demokratik olamaz. Örneğin Amerikan Anayasası'nı ve Amerikan kolonilerinin Büyük Britanya İmparatorluğundan bağımsızlık deklarasyonunu okuduğumda hiçbir yerinde Amerikan devletine kişilerin duygularını kontrol ederek hukuki ihlalleri cezalandırabilme yönünde güç sağlandığına ilişkin bir bölüme rastlamadım. Ancak aralarında yaşama hakkı, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı gibi belli vazgeçilmez haklarımız olduğunu gördüm. Şayet kendinizin nihai yargıcı olmaya ilişkin atılganlık hakkınızı kullanmıyorsanız, yaşama hakkı, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı sadece kağıt üzerine yazılmış kelimelerden ibaret kalır. Şimdi diğer atılganlık haklarınıza bakalım. Bunların hepsi sizin kendinizin nihai yargıcı olma temel hakkınızdan türetilmiştir. Belirtilenlerin yanı sıra diğer insanların bu hakları manipüle ederek ihlal etmesindeki ortak biçimleri de gözden geçireceğiz. 3. Günlük atılganlık haklarımız. Başkalarının bizi manipüle etmek için kullandığı ortak yollar. İnsanın kendi yargıcı olması, kendisi ve diğer kişiler hakkındaki davranış ve düşüncelerine ilişkin çok çeşitli sonuçlara yol açar. Ancak kendinize ilişkin bu bütünsel görüşü, günlük yaşamınıza ilişkin anlamlı bir ortak dile nasıl çevirirsiniz? Manipüle edildiğinizi ve insani atılganlık hakkınızın engellendiğini ne zaman ve nasıl anlayabilirsiniz? Ne yazık ki hepimizin bildiği gibi bu durum, olay olup bittikten sonra anlaşılabilir. Kendi kendinize, nasıl oldu bilmiyorum, fakat bunu yaşadığıma ilişkin o rahatsız edici mide bulantısını hissettim dersiniz. Yine ne yazık ki, olaydan sonra yaşanan bu duygu, bizde bunu yaşamıştım duygusu uyandıran kişilerden kaçınma eğiliminin ötesinde, ileriye yönelik baş etme yolları geliştirme açısından bir yarar sağlamaz. Manipüle edilirken bunun farkına varmanızı sağlamada yardımcı olabilmesi için bu bölümde sözü edilen koşullarda diğer kişilerin sizi ve günlük atılganlık haklarınızı manipüle etmek üzere en sık başvuracakları yollar sıralanmaktadır. Atılganlık hakkı 2. Davranışınızı gerekçelendirecek bir neden veya özür göstermeme hakkınız vardır. Bu bölümde sıralanan diğer atılganlık haklarında olduğu gibi davranışınıza bir neden göstermeme hakkı, kim olduğunuz ve ne yaptığınız konusundaki esas yargıcın kendiniz olduğu doğrultusundaki temel atılganlık hakkınızdan kaynaklanır. Şayet kendi yaptıklarınızın esas yargıcı siz iseniz, hangi etiketi kullanırsa kullansın, davranışınızın doğru mu yanlış mı olduğuna ilişkin karar vermesi için bir başkasına açıklama yapmanız gerekmez. Tabii ki diğerlerinin yaptığınız şeyi beğenmediklerini atılganca söyleme seçenekleri her zaman vardır. Öyle olduğunda sizin de onların bu tercihlerini dikkate almama, bir uzlaşma yapma veya tercihlerine saygı göstererek davranışınızı tamamen değiştirme seçenekleriniz mevcuttur. Ancak davranışınızın esas yargıcı siz iseniz, başka kişilerin hatalı davrandığınız konusunda sizi ikna etmek üzere bir açıklama isteyerek davranışınızı veya duygularınızı manipüle etme hakları yoktur. Anılan türdeki manipülasyonun altını çizen çocukça inanç şöyle bir şeye benzer. Davranışlarınızdan diğer kişilere karşı sorumlu olduğunuz için davranış nedenlerinizi onlara açıklamanız gerekir. O kişilere davranışlarınızı gerekçelendirmeniz gerekir. Bu manipülatif inanca ilişkin günlük bir kullanım, örneğin bir çift ayakkabı iade eden bir müşteriye bir satıcı şu soruyu sorduğunda izlenebilir. Ayakkabıları neden beğenmiyorsunuz? Söze dökülmeyen anlam, birisinin bu ayakkabıları beğenmemesi olacak şey değil. Satıcı bu sorusuyla, müşterinin ayakkabıları neden beğenmediği konusunda kendisine yeterli bir neden göstermesi gerektiğine ilişkin bir yargılama yapmaktadır. Şayet müşteri ayakkabıları beğenmemesinin bir nedeni olduğu konusunda satıcının kararını kabul ederse kendisini cahil hissedecektir. Cahil hissettiğinde ayakkabıları neden beğenmediğini açıklama gereği duyacaktır. Şayet bunu yanıtlarsa satıcıya da ayakkabıları neden beğenmesi gerektiği konusunda kendisininki gibi geçerli nedenler gösterme olanağı verecektir. Aşağıdaki manipülatif etkileşimde görüldüğü gibi satıcı ya da müşteriden en fazla neden üretebilme yeteneğine sahip olanın dediği gerçekleşecek, büyük bir olasılıkla da bu durumda müşteri hoşlanmadığı bir çift ayakkabı sahibi olacaktır. Satıcı, bu ayakkabıları neden beğenmiyorsunuz? Müşteri, kırmızının tonu yanlış. Satıcı, saçmalamayın şekerim, ayak tırnaklarınızın ojesine en iyi uyabilecek renk bu. Müşteri, ama bunlar çok gevşek ve topuk bantları düşük duruyor. Satıcı, arka kısımlara destek koyarak bu sorunu çözebiliriz. Fiyatı sadece $3.95. Müşteri, ama iç kısmı çok sıkıyor. Satıcı, çözümü kolay. Şimdi onları arkaya götürür, biraz genişletirim. Şayet neden sorusunu yanıtlamanın gerekip gerekmediği kararını müşterinin kendisi verirse, sadece duruma ilişkin gerçekleri belirterek, hiçbir nedeni yok, sadece ayakkabıları beğenmedim diyebilir. Atılganca davranmayı öğrettiğim kişiler daima şu soruyu sorarlar. Açıklama isteyen kişi arkadaşım olursa onu yanıtlamayı nasıl reddedebilirim? Bundan hoşlanmayacaktır. Ben bu soruyu bir dizi provoke edici başka soruyla yanıtlarım. Nasıl olur da arkadaşın senin kendi davranışlarının nedenlerini açıklaman için talepte bulunabilir? Davranışlarının uygunluğu konusunda onun kararlarını kabul etmen, arkadaşlığınızın sürmesi için bir ön koşul mu? Ona otomobilini neden kullanmasına izin vermediğini açıklamaman, arkadaşlığınızın sona ermesi için yeterli bir neden midir? Böyle kırılgan bir arkadaşlığın değeri nedir? Bazı arkadaşlarınız, kendi yargıcınız olarak manipüle edilmeye son verme konusundaki atılganca kararınızı reddediyorlarsa, belki bu arkadaşlar sizin manipülasyon dışında başka herhangi bir etkileşime giremiyorlardır. Diğer şeylerde olduğu gibi arkadaş seçimi de tamamen size bağlıdır. Atılganlık hakkı 3. Başka kişilerin sorunlarını çözmeye ilişkin bir sorumluluğunuz olup olmadığı konusundaki kararı yargılama hakkı size aittir. Psikolojik sağlığımızdan, mutluluğumuzdan ve yaşamdaki başarımızdan son kertede kendimiz sorumlu oluruz. Birbirimiz için iyi şeyler istesek bile aslında bir başkasının zihinsel dengesini, sağlığını veya mutluluğunu gerçekleştirme yeteneğine sahip değiliz. İstediği şeyleri yaparak birisini geçici bir süre için mutlu etme yeteneğiniz vardır. Fakat o kişinin yaşamını sağlıklı ve mutlu hissedebileceği bir biçimde düzenleyebilmesi için çok çabalaması, ter dökmesi, acı çekmesi ve başarısızlık korkusu yaşaması gerekir. Başkalarının yaşadığı güçlüklere duyduğunuz merhamete rağmen, insani gerçeklik her birimizin yaşamdaki sorunlarla kendi kendimize başa çıkmayı öğrenmemizi gerektirir. Bu gerçeklik, modern psikoterapinin ilk ilkelerinden biri olarak ifade edilmiştir. Anılan sağaltıcı sanatın uygulayıcıları, terapi sürecinin hastanın sorunlarını çözmediğini, fakat hastanın kendi sorunlarını çözme yeteneğini geliştirmesine yardımcı olduğunu öğrenmişlerdir. Her birimiz tavsiye ya da önerilerle geçici yardımlarda bulunabiliriz. Fakat sorunlu kişinin bunu çözme sorumluluğu kendine aittir. Sizin kendi eylemleriniz bile doğrudan veya dolaylı olarak onun sorunlarının nedeni olabilir. Yine de hangi nedenden veya kimden kaynaklanırsa kaynaklansın, sorunları çözme sorumluluğu esasında kişilerin kendilerine aittir. Kendinizden tek başına sorumlu olma anlamındaki atılganca seçebilme hakkınızın farkında olmazsanız, diğer kişiler kendi sorunlarını sanki sizin sorunlarınızmış gibi göstererek manipülasyonla istediklerini yaptırabilirler ya da yaptıracaklardır. Bu tür bir manipülasyonun temelindeki çocukça inanç şöyle olabilir. Yaşamın işleyiş kurallarını düzenleyen diğer kişilerin oluşturduğu gruplar tarafından kurulan ve sizi aşan şeyler ile kurumlara karşı kendiniz için yapacağınızdan daha fazlasını yapmanız gerekir. Bu sistemlerin parçalarının çözülmemesi için kendi değerlerinizi feda etmelisiniz. Şayet söz konusu sistemler her zaman verimli bir şekilde çalışmazlarsa, sistemin değil, sizin yok olmanız veya değişmeniz gerekir. Sistemle ilişkilerinizde herhangi bir sorun çıkarsa, bunlar sistemin sorumluluğunda olmayan, size ait sorunlardır. Bu tür çocukça bir inancın yol açtığı manipülatif davranış örnekleri, insanlarla ortak ilişkilerimizde doludur. Şayet beni rahatsız etmeye devam edersen, boşanmamız gerekecek sözleriyle birbirlerini manipüle etmeye çalışan karı kocalar görebilirsiniz. Evlilik anlaşmasının ve ilişkisinin her iki eşin bireysel arzu ve mutluluklarından daha önemli olduğunu ima eden bunun gibi ifadeler suçluluk duygularına yol açar.